Ayrım 2.
Soru 11. Aristo kimdir ve siyasal sorunlara bakış açısı nedir? İsa'dan önce 384'te Selanik yakınlarında Stagira'da doğan Aristo, İsa'dan önce 322'de Eribos Adası'nda ölmüş. Aristo Atinalı değil, ancak 17-18 yaşlarında ilk kez Atina'ya gidebilmiş. Ne var ki Atina'nın geleneklerine, örf ve adetlerine bağlı. Dünyaya Atina açısından bakıyor. Oysa babası Nikomakos, Makedonya sarayında hekimlik yapmış. Daha sonra da kendisi Kral Filip'in çağrısı üzerine geleceğin Büyük İskender'i, Veliaht İskender'in özel öğretmeni olarak Makedonya sarayına gitmiş ve orada 8 yıl kalmış. Ama siyasi yazılarında Makedonya ile olan ilişkilerinin düşünceleri üzerindeki etkilerini aramak boşuna. Yanı başında koca bir imparatorluk kurulurken o gene çapı bugünkü İsviçre kantonlarını aşmayan site devleti ideal olarak almış. Onu inceliyor. İskender'in ölümünden sonra Atina'da Makedonya taraftarı bir tanrı tanımaz olarak kovuşturmaya uğrayacak ve hayatının son günlerini Atina dışında geçirecek olan Aristo'ya kader böylece kötü bir oyun oynamış oluyor. Aristo Atina'ya ilk gidişinden uzun süre Eflatun'un akademisine devam ediyor. İsa'dan önce 336'da İskender'in tahta çıkmasından sonra Atina'ya dönüşünde kendi okulunu kuruyor. Bu okulun adı da lise. Geniş bir bahçenin çevrelediği bu okulda öğretmenler öğrencilerle ağaçlar altında gezinerek tartıştıkları için okulun öğretisine Yunanca gezinmek sözcüğünden esinlenilerek peripatetik öğreti denilmiş. Bütün ilk çağ düşünürleri gibi Aristo da zamanının tüm bilimleriyle ilgilenmiş. Yazdıklarının çoğu yayım amacıyla hazırlanmış kitaplar değil, daha çok lisedeki öğretimle ilgili. Nitekim ölümünden 400 yıl sonrasına kadar yayımlanmayıp lisenin malı olarak kalmışlar. Eflatun'un öğrencisi olan Aristo da idealist bir yazar. Akla dayanan, mantıklı ve bilimsel bir sistem kurmak istemiş. Ne var ki Eflatun'un soyut ve genel nitelikteki idealara bağımsız bir gerçeklik tanımasını ve yalnız onları gerçek saymasını eleştiriyor. Aristo'ya göre bu genel nitelikler somut şeylerin sıfatı oldukları ölçüde gerçeklik taşırlar. İdealar varlıkların içinde bulunan özlerdir. Duyuların bize tanıttığı varlıkların içinde ortaklaşa bir öz, bir form, bir biçim vardır. Onun için felsefe alanında Aristo'nun savunduğu kurama madde ve form kuramı deniliyor. Özetlersek Eflatun'a oranla daha çok yere basmaya gayret ediyor Aristo. Gözlemci yönteme önem verdiği içindir ki de siyaset biliminin babası sayılıyor. İngiliz dilinde en ünlü siyasi düşünce tarihi yazarlarından biri olan George Sabine'a göre Aristo ortak deneylerden pek fazla ayrılan düşüncelerin mantıkça kusursuz görünseler bile bir yerde hatalı olduklarına inanır. Sabine'a göre Aristo Eflatun'a oranla daha az orijinal olsa da daha ağırbaşlı bir dehadır. Aristo'nun siyasi düşüncesinin ayrıntılarına girmeden Aristo'nun Atinalı olmayışının, yabancı oluşunun fiili politikaya karışmasını önlediğini belirtelim. Profesör Prelo'ya göre bu durum onun gözlemci olarak kalmasını, Eflatun'dan daha gerçekçi olabilmesini sağlamıştır. Eflatun ideal devlet üzerinde uzun uzun duruyor. Aristo da ideal devlet nasıl olmalıdır sorununa değinmiş. Ama Aristo'nun hayal gücü Eflatun'unki kadar ileri değil. Hemen konuyu değiştiriyor ve mevcut anayasaları incelemeye geçiyor. Yunan sitelerinin 158 anayasasını incelemiş Aristo. Ne yazık ki ele geçmemiş incelemelerinin çoğu. Aristo'nun gözlemciliği her alanda üstün. Dehasını da bu gözlemciliği ve gözlediği gerçekleri sınıflaması ortaya koyuyor. Sabine Aristo için reformcu olabilir ama devrimci olamaz diyor. Aristo ideal devletten yani olması gerekenden söz ettiğine göre az da olsa reformcu yanının bulunduğunu kabul edebiliriz. Ama Aristo'yu önemli kılan gözlemciliği ve orta çağ düşüncesi tarafından yorumlanmış olması. Soru 12. Aristo'ya göre devletin amacı ne olmalı? Her şeyden önce birliği sağlamak olmalı. Eflatun içinde aynı amaç başta geliyordu. Ama Eflatun bu birliği sağlamak için ilginç ilkeler ileri sürüyordu. Aristo karşı çıkıyor bunlara. Devletin birliğini sağlamak için yönetici sınıflara özel mülkiyet tanımamaya, gene aynı sınıflar için aile kurmayı yasaklamaya gerek yok. İlginç olan Eflatun gibi Aristo'nun da servetler arasındaki büyük farklılıkların doğmasını devletin birliği için tehlikeli bulması. Ama Aristo için özel mülkiyeti kaldırmak söz konusu değil. Aristo'ya göre sosyal dengeyi sağlayacak olan orta sınıftır. Her şeyde olduğu gibi en iyi olan iki aşırının ortasında bulunandır. Toplumun iyi yönetilmesi orta sınıfın varlığına ve gücüne bağlıdır. Aristo'ya göre birlik, eğitimle, ortak örf ve adetlerle ve yasalarla sağlanabilir. Vatandaşlar birbirlerine adalet ve dostluk duygularıyla bağlı olmalıdır. Adaletin gerçekleşmesi, vatandaşların haklarıyla ödevleri arasında bir dengenin sağlanabilmesine bağlı. Burada önemli bir ilkeye daha işaret etmek gerek. O da yasaların üstünlüğü ilkesi. Eflatun'un akılcılığına karşı yasa ve gelenekleri ağırlık tanır Aristo. İyi bir devlette devlet adamının aklı yönettiği toplumun yasa ve geleneklerinde dile gelen akıldan bağımsız olamaz diyor. Yasalar hiç kimsenin erişemeyeceği kişiler üstü bir nitelik taşıdığından en bilgili yönetici bile yasalardan vazgeçemez. Hukuk isteklerin etkisi altında kalmamış olan akıldır. Geleneksel yasaları yazılı yasalara üstün tutar Aristo. Aristo'nun bir özelliği de ilk kez siteyi kuran ve örgütleyen yasayla bu yasaya uymak zorunda olan yasalar ayrımını yapmış olmasıdır. Çeşitli bölümlerden meydana gelen Politika adlı yapıtında Aristo ilginç bir tartışmaya girer. Acaba üstünlüğü, daha sonra geliştirilerek kullanılacak olan deyimle egemenliği hangi ilke sağlayacaktır? Bu ilkeleri gözden geçirir teker teker. Çoğunluk, belli bir aileden doğmuş olmak, zenginlik, askeri cesaret, bilim, erdem, deha. Sonunda sorduğu soru, acaba üstünlüğü çoğunluğa mı, her zaman azınlıkta kalan seçkin kişilere mi, yoksa çeşitli yetenekleri olan deha sahibi bir kişiye mi verelim? Bu tartışmada çoğunluğa üstünlük tanır gibi olur bir ara. Ama sonunda adaletin tek başına hiçbiriyle tam olarak sağlanamayacağı sonucuna varır. Üstünlüğü yani egemenliği ellerinde tutanların aşırılığa kaçmamaları için tek yol yasanın üstünlüğünü sağlamaktır. Onun için de yazılı olmayan hukuku, teamül hukukunu yazılı hukuktan daha güçlü ve önemli sayar. Aristo'ya göre siyasi bir hayvan olan insan toplum içinde yaşamak için dünyaya gelmiştir. Amaç toplumca iyi yaşamanın sağlanmasıdır. Bunun sağlanması için iyi vatandaşlara ihtiyaç var. Sitenin iyi olması için vatandaşlar iyi olmalı. Yoksa amaç iyi vatandaşlar için iyi bir sitenin var olması değil. Bütün parçalardan üstündür. Site bireylerden üstündür. Amaç sitedir. Bireyler ise iyi bir sitenin aracı. Bu ortamda özgürlük ve eşitlik doğal değildir. Aristo için insanlar arasındaki eşitsizlik tartışma konusu bile yapılamaz. Yunanlı komuta eder, barbar emri yerine getirir. Kadınlar ise köleler gibi tüm iradeden yoksun değillerdir ama onların iradesi de sınırlı ve buyruk altındadır. Babanın çocuğu üzerindeki hakları da bu eşitsizliğe bir örnek Aristo için. Çünkü Aristo toplum içinde eşitsizliği meşrulaştıran organizmacı görüşü savunduğu gibi buna ek olarak da ilk toplumun aile olduğunu, bunu izleyen köy ve şehir toplumlarının ailenin daha büyümüş biçimleri olduğunu söyler. Söz konusu aile ataerkil bir yapıya sahiptir. İç ilişkilerinde eşitsizlik ilkesi uygulanır. Oysa siyasi iktidar özgür olan yetenek ve erdem bakımından aşağı yukarı eşit insanlar tarafından kullanılabilir. Bu durum Aristo'nun ele aldığı vatandaşlık kavramına önem kazandırıyor. Vatandaş kimdir? Vatandaş, yönetime ve adaletin sağlanmasına katılan kimsedir. Bu fonksiyonel tanımlama doğrudan demokrasiyi uygulayan Atina sitesine uygun düşmektedir. Vatandaş bir yandan yönetir, öbür yandan emirlere boyun eğer. Emirler yazılı ya da yazılı olmayan yasalardır. Konuya son vermeden Aristo'nun devletin üç ayrı fonksiyonu olduğunu, bunların yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları olduğunu belirttiğine de işaret edelim. Soru 13. Aristo'ya göre ideal devlet nasıl olmalı? Ayrıntılarda farklılık gösterse bile Aristo'nun ideal devletiyle Eflatun'un yaşlılık döneminde yazdığı Yasalar adlı kitabında önerdiği devlet arasında yakın benzerlik var. Aristo, Politik adlı yapıtının iki bölümünü de bu konuya ayırmış. O da Eflatun gibi ideal devletin gerçekleşebilmesi için maddi koşullara önem vermiş. Yüz ölçümü ve nüfus konusunda sınırlamalar getiriyor. Devlet kendi kendine yetebilmesi bakımından ne çok küçük ne de büyük olmalı. Büyük olursa bu kez yönetilmesi zorlaşır. İleride Montesquieu'nun üzerinde duracağı iklimlerin etkisini de söz konusu ediyor. Özel mülkiyeti ve aileyi daha önce de belirttiğimiz gibi kabul eden Aristo, çocukların eğitimi üzerinde özellikle duruyor. Devletin bir tek amacı olduğuna göre eğitimin de tek amacı olmalı diyor. Birlik için birlikte öğrenmek gerek diyor ve o zamanlar Atina'da gözde olan özel öğretimi yeriyor. Eğitim dışında Aristo'nun ideal devlet konusunda ileri sürdüklerinin ilginç bir yanı yok. Gerçekçi Aristo bu konuya son verip yürürlükteki siyasi rejimleri incelemeyi kendi anlayışına daha uygun buluyor. Soru 14. Aristo'ya göre kaç türlü yönetim biçimi vardır ve bunlar neden değişirler? Hatırlanacağı gibi Eflatun'a göre üçü iyi, üçü kötü, altı yönetim biçimi vardır. İyilik ve kötülük ölçüsü ise yöneticilerin kendi koydukları kurallara uyup uymamalarıydı. Aristo da aynı ayrımı alıyor ele ama ölçüyü değiştiriyor. Burada ölçü kamu çıkarı, genel çıkar. Yöneticiler ancak genel çıkarlara uygun hareket ederlerse o yönetim iyidir diyor. Üç iyi meşru yönetim biçimi monarşi, aristokrasi ve polisidir. Polisi ılımlı bir demokrasidir. Karma bir sistemdir. Bunların bozulmuş biçimi olan yönetim biçimlerinin başında tirani gelir. Tek bir kişinin kuvvet ve kurnazlıkla kendi çıkarını sağlamaya çalışmasıdır. Monarşinin yozlaşmasından meydana gelir. Oligarşi ise varlıklıların kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla devleti yönetmeleridir. Aristokrasinin bozulmasından meydana gelir. Polisinin yozlaşmasından meydana gelen rejimin adı Aristo'ya göre demokrasidir. Demokrasi diye sayıca çok olanların yani yoksulların devleti kendi çıkarlarına uygun olarak yönetmelerine diyor. Görüldüğü gibi Aristo'ya göre hiçbiri genel çıkarı, kamu yararını düşünmüyor. Aristo uzmanı olan Fransız Profesör Prelo ciddi incelendiği zaman politikada birbirine zincirleme bağlı 20'ye yakın yönetim biçimine rastlandığına işaret ediyor. Aristo bu kötü yönetim biçimlerinin tedavi çarelerini arıyor. Burada amacı artık ideal yönetim biçimini değil, en az kötüyü bulmak. Onun için de ihtilallerin nedenini araştırıyor. Eğer eşitsizliği ya da eşitliği sonuna kadar götürürseniz aşırıya kaçarsınız, ihtilal olur diyor. İhtilal eşitlik içinse demokratiktir. Eşitsizlik içinse oligarşik. Eşit olmayanlara eşit saymanın yanlış olduğunu önceden kabul ettiği için burada çelişkiye düşmüş değil. Her yönetim biçiminde yanlış ya da doğru temel ilkeni ise onun ılımlı bir biçimde uygulanmasından yana Aristo. Böylece Aristo siyaset bilimine ilk kez ihtilallerin nedenini araştırma görevini de yüklemiş oluyor. Aristo'nun başka bir özelliği görüldüğü gibi her şeyin aşırısına karşı oluşu. Aristo'nun felsefesine devlet görüşünün temelini ölçülülük kavramıyla özetlemek mümkün. Alman yazarı Max Polenz, Aristo siyasi felsefesinde sosyalizmle bireycilik arasındaki orta yolu bulmaya çalışır diyor. Aristo orta sınıf yanlısı bir düşünürdür. Günümüzden bakınca bireyciliğe karşıymış gibi görünmesinin nedeni ise genel olarak Yunan düşüncesinin siteyi bireyden üstün tutmasının sonucudur. Aristo'nun ölçülülük, orta yol görüşü ve orta sınıfa verdiği önem onu yönetim biçimleri arasında da bir ortalamaya gitmeye zorluyor. Nitekim hasta yönetim biçimlerini tedavi etmenin yolu Aristo'ya göre hepsinin iyi taraflarını alarak orta yolu bulmakla mümkün. Aristo polisiye orta sınıfın yönetimi diyor ve bunun ancak oligarşi ile demokrasinin kaynaşmasından meydana gelen bir karma anayasayla gerçekleşebileceğine inanıyor. Orta sınıfın yoksul ve varlıklılardan daha güçlü olduğu bir toplumda uygulanacak olan bu karma anayasa, kötülüklerin en iyisi Aristo'ya göre, yoksa kusursuz değil. Soru 15. Site yönetiminin son bulmasının siyasi düşünce yönünden etkisi ne oldu? Gerek Eflatun, gerek Aristo, site yönetiminin aksaklıklarını düzeltmeye çalışan düşünürler. Ne var ki Eflatun'un eğitilmiş vatandaşların egemenliği önerisi de, Aristo'nun savunduğu ılımlılık, orta sınıfın egemenliği ve çeşitli anayasalar konusundaki gözlemleri de sitenin, polis, çökmesini önleyemedi. Çünkü yeni gelişmeler sitenin boyutlarını aşan bir devletin kuruluşu yönündeydi. İlk örnek İskender'in kurduğu Makedonya Krallığı. Böylece bu dönemde siteleri içine alan monarşilerin kurulduğu görülür. Bu gelişmenin sonucu ise Roma İmparatorluğu'dur. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi, kendi kendine yeterlik, otarşi ilkesi üzerine kurulu bir üst yapı kurumu olan site devleti er geç aşacaktı. Öte yandan Eflatun ile Aristo'nun korktukları ve sitedeki uyumu ve birliği bozacağına inandıkları varlıklılarla yoksullar arasındaki çelişki azalmıyor, tersine gittikçe artıyordu. Zenginlerin çıkarları, üretimin ve ticari bağların artmasına engel olmaya başlayan ve birbirleriyle ilişkilerini dengelemeyi başaramayan sitelerden değil, Makedonya'dan yanaydı. Korent Birliği ile İskender arasında imzalanan bir anlaşmada İskender, zenginliklerin yeniden bölüşülmesi için baş gösterecek ayaklanmaları bastırmak yükümlülüğünü de üzerine alıyordu. Yunan dünyasının sorunlarını artık site devletler çözemiyorlardı. Bunları İskender'in fetihlerinden sonra kurulan konfederasyonlar ve monarşiler çözmeye çalışacaklardı. Sırf barbarlara karşı savunma amacıyla yapılan siteler arası geçici askeri ittifaklar ve birliklerden siteleri kendi bünyesinde toplayan monarşiye geçiliyordu. Bu monarşilerin yapısı ise oldukça ilginç. Bu monarşi ya da imparatorluklar bir yandan doğudan gelen baştaki kişiye tapma eğiliminin ve askeri diktatörlüğün, öte yandan da eski sitelerin özelliklerinin etkisi altında. Siteler artık imparatorun memurlarına vergi verecekler. Bir takım askeri savunma üsleri meydana getireceklerdir. Öte yandan sitelerin birçok konularda karar alabilme özgürlükleri sürecekti. Geniş bir çevrede barışı sağlayan monarşi ile site arasındaki uzlaşma söz konusu monarşilere doğu despotluklarından ayırır. Münih Üniversitesi profesörlerinden Kurt Schilling'e göre bugünkü belediye ve özel komün yönetimi bu uzlaşmanın kalıntısından başka bir şey değil. İlginç olan ihtiyaçların yarattığı bu imparatorluk ve monarşi yönetimini hazırlayacak olan bir siyasi düşünceye Yunan sitelerinde rastlanmaması. Siteyi bireyden üstün gören, bireyi her şeyden önce vatandaşlık statüsü içinde değerlendiren Yunan düşüncesinde site bu dönemde artık önemini yitirmiş bulunuyordu. Kamu düzeninin sitenin iradesine bağlı olmaktan çıkması hayal kırıklığı zamanla da kaderci bir gelişme yarattı. Kamu görevi almak önemsenmeyecek bir uğraş, hatta düpedüz bir bahtsızlık sayılmaya başladı. Yunan sitesinin bağımsızlığını yitirmesi, bireyin kendi içine çekilerek kendi mutluluğunun yolunu kendi kendine araştırması zorunluluğunu doğurdu. Bu zorunluluk, ahlak felsefesi yanında insanın evren karşısında nasıl davranması gerektiğini araştıran fiziğin önem kazanmasına yol açtı. Böylelikle Eflatun'dan önceki felsefeye dönüldü. Eflatun'dan önceki düşünürler evrenin aslında maddi bir özünün bulunduğunu ileri sürüyorlardı. Maddi olmayan evren anlayışının ilk kez bir idealar evrenin varlığından söz eden Eflatun tarafından ortaya atıldığını biliyoruz. Böylece bireyin mutluluğunu ön plana alan Aristo sonrası Helenistik düşünce ilkel bir materyalizmden hareket ederek yavaş yavaş karamsarlığından kurtularak stoacılıkta dar siyasi kalıplardan arınarak evrenselliğe doğru yelken açacaktır. Şimdi de olaylara biraz daha yakından bakarak Helenistik felsefenin çıkış nedenlerini anlamaya çalışalım. Soru 16. Aristo'dan sonraki Yunan siyasi düşüncesine yön veren ekonomik ve sosyal etkenler nelerdir? Atina sitesi İsa'dan önce 307-261 arası 46 yıl bir savaş ve isyan dönemi yaşadı. Bu dönem siyasi olduğu kadar ekonomik açıdan da bir bunalım dönemi. İsa'dan önce 320'lerde 2000 dirhamisi olmayanlar artık vatandaş sayılmamaya başladı. Böylece Atina'da 12 bin vatandaş siyasi haklarını yitiriyordu. Atina'da varlığa dayanan oligarşinin yerleştiğinin en açık belirtisiydi bu. İsa'dan önce 431 yılında 42 bin vatandaştan 20 bininin hiçbir üretim aracı yok. İsa'dan önce 310'da ise 21 bin vatandaştan 12 bini aynı durumda. İşsizlik göçlere yol açmış. Bu iki tarih arasında sayıları artan işsizler, savaşçı prenslerin, senyörlerin paralı askeri olmaktan başka yaşamlarını sürdürecek yol bulamaz olmuşlar. Orta sınıfın zararına olarak ticaret ve kredi kapitalizminin geliştiği bir dönemi yaşıyor, başta Atina olmak üzere bütün Yunan siteleri. Aristo'nun orta sınıfı her geçen gün biraz daha tarihe karışıyor. Demokrasinin dengesi de bir daha kurulamamak üzere bozuluyor böylece. Bu çözümlemenin ortasında birey kendini yalnız buluyor. Bazen ilkel sosyalizm rüyaları görüyor. Bazen de çabucak bastırılan kanlı başkaldırmalarla kızgınlığını ortaya koyuyor. İsa'dan önce 300 yıllarında adalete, erdeme, ilerlemeye, vatandaşlık görevlerini aldırış eden kalmış gibi. Bütün bu değerler umutsuzların dünyasının değerleri değil. İnsanlar bu karışık ortamdan kurtulmak istiyorlar. İşte bu kurtuluşu arayan insanlara mutluluğu, Hristiyanlığın yaptığı gibi gökte değil, dünya yüzünde vermeye çalışan bir düşünür çıkıyor ortaya. Mutluluk ölümden sonra öbür dünyada değil, bu dünyada da ele geçirilebilir. Felsefe bir vakit geçirme aracı, bir akıl oyunu, bir lüks değil, insanın karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmaya yarayan bir çaba olmalı materyalist Epikür'e göre. Soru 17. Epikür'e göre insan nasıl mutlu olabilir? Epikür niçin materyalist bir düşünür? Sitenin siyasi birim olarak yıkılışı, çeşitli bunalımlara yol açtığı gibi bireyin siyasi kararlara katılmasına da son veriyor. Bireyin yaşamı bundan böyle vatandaşlık ekseni çevresinde belirlenmiyor. Kamu hayatından uzaklaşan bireye kendi kendine yeterli olabilmeyi öğretmek gerek. Epikürcülüğe göre bilge kişiye dış koşullar zorlamadıkça kamusal ilişkiler kurmaz, yönetimle ilgilenmez. Ama teselliyi tanrılarda da aramaz. İnsanın yalnız bir kez dünyaya geldiğine ve ölümle birlikte her şeyin bittiğine inanan Epikür, bu kısa hayatın mümkün olduğu kadar tatlı geçirilmesinden yana. Ne var ki insan kaderini değiştirebilecek bir güce ulaşmamış daha o dönemde. Doğaya karşı açacağı büyük savaşın emekleme döneminde insanın kendi kaderine egemen olabileceğini iddia etmek olanaksız. Onun için kaderi karşısında ilgisiz kalmayı öneriyor bireye Epikür. İnsan kendi iradesi ve kendi isteğiyle değiştiremeyeceği şeyler karşısında ilgisiz kalmalı diyor materyalist düşünür. Çünkü insan doğa ve toplum yasalarını tanıma yönünden çocukluk çağında henüz. Bir gün gelecek, başka bir materyalist düşünür, insan artık dünyayı değiştirebilir, onun için de değiştirmelidir diyecek. Epikür'e göre insanoğlunun amacı sıkıntı ve üzüntüden kaçmak, zevke ulaşmak olmalı. En üstün ve gerçek zevke erişebilmek ise kendini içgüdülerinin etkisinden kurtarmakla mümkün. Öte yandan bilgi kişi siyasetten yığınla ilgili her çeşit çalışmalardan uzak tutmalı kendini. Epikür'ün bilgi kişisi bireycidir, aynı zamanda enternasyonelcidir. Kendini belirli bir sitenin vatandaşı olarak görmez, vatandaş, yabancı, köle ayrımı da yapmaz. Epikür'e göre insan bilinci büyük ölçüde dış etkenlere bağlıdır. İnsanın mutlu olmasını önleyen mutluluğun iç ve dış düşmanları var. İç düşmanla baş edebilmek için önce dışımızdakini yenmek gerek. Ama tarihin bazı öyle anları oluyor ki sosyal hayat yaşanmaz hale geliyor. Karışıklık, başıbozukluk, kolektif yaşamanın değişmez yasasıymış gibi gözüküyor bir süre. Epikür'ün çağdaşları kolektif bir mutluluğun var olabileceğini düşlerinde bile göremez olmuşlar. Bu ortamda mutlak bir adaletten söz etmek de mümkün değil. Ancak zaman zaman kötülüğü önlemek için ortak anlaşmalar, uzlaşmalar yapılıyor. Böylece toplumun bir sözleşme ürünü olduğunu belirtiyor Epikür. Epikür'ün önemi bir yandan toplumu daha o dönemde bir sözleşme ürünü olarak görmesi, bir yandan dine ve boş inançlara karşı savaş açmasından geliyor. Epikür'ün felsefesinde kötü bir ün kazandırmış olan zevkçilik suçlamaları ise sağlam bir temelden yoksun. Sabahin belirttiği gibi Epikürcülerin toplum felsefeleri insan kurumlarının salt maddeci ilkelere göre gelişmesini betimleyen gerçekten saygıdeğer bir kuruma dayanıyordu. Soru 18. Siniklere göre niçin her yer bilgi kişinin vatanıdır? Sinizmin kelbiye, knizm bu soruya verdiği karşılığa geçmeden önce bu felsefe okulunun düşünürlerini tanıyalım. Okulun kurucusu Antistenes, İmparator İskender'in bir dileği olup olmadığı sorusuna gölge etme, başka ihsan istemem karşılığıyla ün yapmış olan fıçı içinde yaşayan Sinoplu Diyojen de siniklerden. En yetkili temsilcilerinden biri ise Tepli Krates. Sabahin sinikler için ilk proleter düşünürler oldukları söylenebilir diyor. Çünkü öbür okulların hepsinden daha açık olarak site devlete ve onun temelindeki sosyal sınıf ayrımına karşı çıkıyorlar. Sinikler zenginliği, aileyi, evliliği, vatandaşlığı ve ünü önemsemezler. Bunların insanın değerini artırdığına inanmazlar. Bir çeşit eski çağ anarşistleri sinikler. Onları harekete geçiren toplumsal ayrıcalıklara karşı duydukları gerçek nefret. Ama bu nefret Epikürizm ile ilgili açıklamamızda belirttiğimiz nedenler yüzünden onların da eşitsizliklere arkalarını dönmelerine, bu ayrıcalıkların önemini yitirdiği ruhsal bir evrene girmeye çalışmalarına yol açmış. Felsefe insanı sitelerin yasalarından bağımsız kılar. Bilgi kişi her yerde vatanındadır. Hiçbir yerde vatanında değildir. Ona ne yurt, ne yasa, ne de site gereklidir. Çünkü erdem yasa yerine geçer. Tek gerçek devlet, vatandaşı olmanın koşulu bilgelik olan devlettir. Bu devletin ise ne yeri ne yasası vardır. Dünya vatandaşı olan siniklerin savunduğu eşitlik, nihilizmin, yokçuluk, eşitliği oluyor böylece. Siniklerin siyasi düşüncede önemli yeri var. Sofistler ile stoacılar hatta Hristiyanlık arasında bir bağ görevi yapıyorlar. O Hançerlioğlu'nun felsefe sözlüğünde belirttiği gibi, sinikler doğasal bir yaşayışı eylemekle stoa okulunun öncüleri sayılabilirler. Bu açıdan Hristiyanlığı hazırladıkları da ileri sürülebilir. Kliniklerin doğasal yaşayış düşüncesi, sofistlerin insansal değerlerin doğaya aykırı bulunduğu düşüncesine dayanmaktadır. Şimdi de sofistlerden başlayıp Hristiyanlığa giden köprünün üçüncü ayağı olan stoacıları görelim. Soru 19. Stoacılık nedir? İlk çağ düşüncesine ileriki çağları da etkileyecek olan ne gibi katkılarda bulunmuştur? Aristo sonrası Helenistik dönemin en önemli düşünce sistemi Stoacılık, Yunan'dan Roma'ya sıçrama gücünü göstermiş, daha önce de belirttiğimiz gibi Hristiyanlığı da etkilemiş. Stoa felsefesinin revakiye, stoasizm gelişmesini 3 döneme ayırırlar genellikle. Eski Stoa, İsa'dan önce 300-130, Orta Stoa, İsa'dan önce 130-59, Roma'daki Stoa, İsa'dan önce 50, İsa'dan sonra 3. yüzyıl. Kurucusu Yunanlı Zenon, öteki önemli düşünürü Yunanlı Krisipe'dir. Ayrıca Roma'da Seneca, bir köle olan Epiktet ve İmparator Marcus Aurelius tarafından savunulmuş ve geliştirilmiştir. Bir eklektizm, iktitafiye, seçmecilik olan ünlü Cicero'nun yapıtı, De Legibus'ta Stoacılığın derin izlerini taşıyor. Stoacılar Epikür felsefesine idealist bir içerik geçiriyorlar. Onlar da mutluluğun insanın kendine bağlı olduğuna, insanın kendi kendini mutlu kılabileceğine inanırlar. Ama stoacılara göre evren planlı ve üstün bir düzenin yansımasıdır. Böyle üstün bir düzen, plana göre hareket eden üstün bir aklın, yani Tanrı'nın yapıtı olabilir ancak. İnsan tanrısal bir kaynaktan geliyor onlara göre. Stoacılar dünya devleti ve dünya yurttaşlığını savunuyorlar. Bütün insanlar evrene egemen olan Logos'un, Tanrı, çocukları oldukları için Stoacılar tek bir dünya devletini savunuyorlar. Bütün insanlar bu Logos'tan bir parçaya, yani akla sahiptirler. Bu durumda barbarlar, köleler diye ayrı sınıflar kabul etmek insanlık haklarına ve aklın kurallarına aykırı düşmez mi? Stoacılar 18. yüzyıl aydınlanma felsefesinde olduğu gibi aklın birliğine ve değişmezliğine inanıyorlar. Aklın ortaya koyduğu bir anayasanın, bir hukuk sisteminin, bir yasanın bütün dünyada geçerli olması gerekiyor. Paris Hukuk Fakültesi profesörlerinden J. Chevalier, Stoacıların siyasi düşünceye katkısını 4 noktada topluyor. 1. Tanrı'nın koyduğu ve insan tabiatına uygun, değişmez, ölümsüz yasalar var. Bunlara doğal yasalar ya da doğal hukuk diyoruz. Bu hukuk daha sonra pozitif hukuk olarak adlandırılacak olan devletin koyduğu hukuktan üstündür. İnsan vatandaş olarak değil, salt kişi olarak devletin koyduğu hukuka karşı doğal hukuka başvurabilir. Bu hukuktan yararlanabilir. Buna stoacı bireycilik diyor şövalye. 2. Bu doğal hukuk her yerde ve bütün insanlar için aynıdır, evrenseldir. Buna da stoacı evrenselcilik, kozmopolitizm diyor. 3. İnsan tabiatı gereği özgürdür ve gene tabiatı gereği eşittir. 4. Bir baskı aracı olan hükümet, kölelik ve özel mülkiyet, sosyal örgütlenme ve sosyal ilişkilere bağlı yapay, suni kurumlardır. Doğal, tabii kurumlar değildir. Hükümet, kölelik, özel mülkiyet, doğal yaşama haline aykırı düşen kurumlardır. Doğal yaşama biçimi sosyal yaşamdan, her türlü sosyal ve siyasi örgütlenmeden önce varsayılan bir yaşama biçimidir. Öyleyse niçin insanlar bu yaşama halinden sosyal yaşamaya geçtiler? Bu zorunluluksa eğer, üzücü bir zorunluluk, insanlar bilinmeyen, esrarengiz, gizemli bir hata işleyerek bunun sonucunda ilkel saflıklarını yitirdikleri için bu duruma düştüler. Hristiyanlık ileride bütün bu düşünceleri benimseyerek yeni kalıplara dökecektir. 2. Roma'da ve Hristiyanlık'ta siyasi düşünce. Soru 20. Roma'nın siyasi düşünceye katkısı nedir? Yunan'daki siyasi düşünce zenginliğini Roma'da aramak boşuna. Hukukun vatanı olan Roma'da siyasi kurumlara, devlet doktrinlerine önem verilmemiş. Romalılardaki yöneticilik içgüdüsü hukukla beslenmiş. Romalı pratik bir zekaya sahip. Bol bol siyaset adamı, konuşmacı, asker, yönetici çıkmış Roma'dan. Ama siyasi düşünceye katkıda bulunmuş düşünürlere pek rastlanmıyor. Ancak Polybios ile Cicero'nu sayabiliriz. Siyasi kuramcı olarak onların da bütün özelliği karma bir yönetimi savunmaları. İktidar, kral, seçkinler ve halk arasında bölüşülürse denge sağlanmış olur diyorlar. Monarşi, aristokrasi, demokrasi tek başlarına yozlaşmaya mahkum yönetimler onlarca. Roma, bugünkü boyutlara göre dünyayı ele geçirerek bir dünya barışı Pax Romana kurmak amacında. Onun için Aristo'nun yaptığı gibi çeşitli yönetimler arasında karşılaştırmalar yapmayı gerekli bulmuyor. Bu ortamda siyasi bilimlerin gelişmesi olanağı pek yok. Romalılar kendilerini beğeniyorlar. Başkalarıyla ilgilenmiyorlar. Konumuz bakımından Roma'da Yunan'ın tuttuğu ışığın yansımasından başka pek bir şey göremiyoruz bu yüzden. Oysa konumuz siyasi düşünce tarihi yerine siyasi tarihi kurumlar olsaydı, ilk çağı ele alırken Yunan'dan çok Roma üzerinde durmak zorunda kalacaktık. Ne var ki kurduğu yeni kurumlarla Roma'nın siyasi düşünce bakımından ileri çağlara etkilediği de bir gerçek. Bunların başında Romalıların kurdukları imparatorluk geliyor. Roma'da monarşiden cumhuriyete geçildiğini, imparatorluğun ise daha sonra kurulduğunu hatırlamak gerek. İleriki çağlarda Cumhuriyet denince Atina Cumhuriyeti yanında getirdiği kurumlarıyla ve örgütüyle belki de daha çok Roma Cumhuriyeti'nin akla geldiği de unutulmamalı. Ama kurulan devletin boyutları zamanla Cumhuriyet'e, halkın meydana getirdiği yasama meclislerinden güç alan hükümetlere, kısacası demokrasiye elverişli olmaktan çıkmış. Roma'nın yayılma siyaseti giderek güçlü, kutsallaştırılmış, tek bir şefi gerekli kılıyor. Bunun yanında da şefin emirlerini yukarıdan aşağıya doğru her yerde ve hemen yerine getirebilecek merkezi bir yönetimin, idare mekanizmasının ve güçlü bir bürokrasinin kurulması gerekiyor. Pahalıya mal olan bu yönetimi besleyecek güçlü bir vergi sistemi ve vergi idaresi tamamlıyor bu güçlü devlet örgütünü. Doğu despotizmi örneğinden yararlanan Roma, onu olgunlaştırarak kullanmasını bilmiş. Geleceğin idarecilerine örnek olabilecek kamu hizmetleri kurmuş Romalılar. Yunanlılarda hukukçuluk ayrı bir uğraş bile değilken Romalılar doğuştan hukukçu. Katı bir özel hukuk kuruyorlar. Bu hukuk stoacıların etkisiyle ve zamanla Roma'nın sosyal yapısının el verdiği ölçüde insancıllaştırılmaya çalışılıyor. Yaratılan kamu hukuku ise imperium, kamu gücü, kamu otoritesi üzerine bina ediliyor. Bu kamu gücü Roma halkının verdiği vekalet yoluyla tek şefe, imparatora devrediliyor. Bu özellik imparatorluğun cumhuriyeti izlemesine dayanıyor. Son tahlilde emretme gücü olarak niteleyebileceğimiz egemenlik kuramsal olarak Roma halkında kalıyor. Sadece kullanılması bir Sezar'a, şefe terk ediliyor. Böylece mutlak kişi iktidarı kuramsal olarak demokratik bir temele oturtulmaya çalışılıyor. Halkın iktidarı halk tarafından verilen vekalet yoluyla devredilmiş oluyor. Hukukçu Ulpianus'a göre Sezar'ın istediği her şey yasa kuvvetindedir. Çünkü halk bütün gücünü, imperium, ona devretmiştir. Soru 21. Hristiyan dininin siyasi düşünceye katkısı ne oldu? Düşmanları İsa'yı kıstırıp sorguya çekiyorlar günün birinde. Amaçları onu zor duruma düşürmek. Siz ki güzel konuşan bir kimsesiniz, bizi aydınlatın diyorlar. Sezar'a vergi ödemek zorunda mıyız? Sezar, İsrail'i sömürgeleştiren Roma'nın imparatoru. İsa kendini sömürülen halkıyla Roma'nın diktatörlük yönetimi arasında bırakan bu soruya karşılık vermeden önce eline bir sikke alıyor. Üzerindeki resmi ve yazıyı göstererek bu kimin resmi ve sembolü diye sorduktan sonra Sezar'ın olanı Sezar'a verin diyor ve ekliyor. Tanrı'nın olanı da Tanrı'ya. Yine bir gün babalarının mirasını paylaşamayan kardeşlerden biri geliyor. Mirası uygun bir biçimde paylaştırmasını istiyor İsa'dan. İsa'nın karşılığı mirası paylaştırmak için beni size kim hakim tayin etti oluyor. Bu iki olayın zaman zaman yanlış yorumlandığı da olmuş. İsa'nın dünya işleriyle hiç ilgilenmediği şeklinde anlaşılmış. Benim krallığım, benim cennetim yeryüzünde değildir diyen İsa'nın asıl açıklamaya çalıştığı husus, Profesör Pirello'nun belirttiği gibi yasa ve teamül yoluyla konmuş vergilere, yargı yetkisine, yürürlükteki siyasi kurumlara yani yerleşik düzene saygı göstermenin gerekliliği. Nitekim Hristiyanlığın yeryüzündeki kurumlaşmış sürdürücüsü kilise, feodal düzeninde, kapitalist düzeninde savunuculuğunu aynı ustalıkla başarabilmiş. Onun için Hristiyanlığın ilk bakışta siyasi düşünceye hiçbir olumlu katkıda bulunmadığı söylenebilir. Ne var ki Hristiyanlık ilk çağın tekçiliğine, monizme karşı getirdiği ikinci dualiste görüşte siyasi düşünceye dolaylı yoldan önemli katkıda bulunuyor. Kanımızca cismani, ruhani iktidar ayrımında Hristiyanlığın çıktığı bölgede kuvvetli bir merkezi iktidarın egemen oluşunun da rolü var. Hz. İsa Roma İmparatorluğuna karşı cismani iktidara sahip çıkmamanın daha uygun olduğunu düşünmüş olabilir. Ne var ki bu tutum ileride Roma'da Hristiyanlara işkence edilmesini önleyemeyecek. Hristiyanlığa göre aslında iyi olan insan ilk günahı işleyerek saflığını yitirmiş. Böylece baskıcı bir yönetim altına girmiş. kölelik ve özel mülkiyet ortaya çıkmış. Bu kurumların üçü de ilk günahın ürünü. Ancak insan bu kurumların baskısından yeryüzünde kurtulamaz. Bireyin özerk bir manevi hayatı vardır ve kurtuluşu ancak bu yoldan varılabilir. Stoacıların bireyciliğinden etkileniyor Hristiyanlık. Ama bu dünya ile ilgili olan da öbür dünya ile ilgili olanı ayırıyor birbirinden. Böylece Hristiyanlığın getirdiği ikinci görüş çıkıyor ortaya. İlk çağda birey site devlet içinde kaybolmuştur. Site devlet her şeydir. Site devlet amaçtır. Her site devletin ayrı tanrıları vardır. Yani aynı zamanda da kilisedir site devlet. Hristiyan kişi ise iki ayrı otoritenin buyruğu altındadır. Sezar'ın ve de Tanrı'nın. İnsan ruh ve bedenden meydana geldiği gibi ikisinin getirdiği yükümlülükler de ayrı merkezlerin buyruklarına dayanıyor. Sonsuz olan Tanrı ile sonlu ve gelip geçici olan madde evreni kesin olarak birbirinden ayrılıyor. Maddi dünya insanın yüreğindeki Tanrı sevgisini boğan ve insanı Tanrı'ya karşı gelmeye kışkırtan kötü ruhlarla dolu. Ruhun kurtuluş yolu insanın duyular dünyasından yüz çevirebilmesiyle mümkün. İşte bu ikinci görüş, din işleriyle devleti birbirinden ayırmaktan başka bir şey olmayan laikliğin ileride batıda yerleşip kök salmasını kolaylaştıracak. Hristiyanlığın bu ikili yapısı batı siyasi düşüncesinin belirleyici niteliklerinden birini meydana getiriyor. Manevi alandaki özerklik ve özgürlük sınıfsal temele hazır olduğu zaman liberal özgürlük anlayışının ortaya çıkışına yardımcı olacak. Moral değerlere üstünlük tanıyan bu fikirler bizim için hiç de yabancı değil. Değişik biçimde de olsa Stoacılar da aslında aynı değerleri yüceltmiyorlar mıydı? Öte yandan Hristiyanlığın ilk ve en önemli yayıcılarından biri olan Aziz Paulus'un iktidar kuramı da önemli. Paulus'a göre de iki ayrı iktidar varsa da temelde insanların yukarıdan gelen bütün buyruklara baş eğmeleri gerekir. Çünkü Tanrı'dan gelmeyen yetki ve iktidar yoktur. Omnis potestas ad Deo. Mevcut iktidarlar Tanrı tarafından kurulmuştur. İktidara karşı gelenler Tanrı'ya karşı koymuş olurlar. Belirtmek gerekir ki ilk çağın insanını bütünüyle kavrayan devlet anlayışı ve Roma'nın acımasız yönetimi karşısında Hristiyanlık başlangıçta proleter kütleleri ve tutsakları kendine bağlamayı başarmış. Öte yandan da Stoacılardan gelen ve Hristiyanlıkta da yerini bulan baskıcı yönetimin doğal olmadığı, aksine ilk günahın cezalandırılışı ve günahı önleme çaresi olduğu anlayışı ilk Hristiyanlar arasında anarşik eğilimlerin belirmesine yol açmış. Aziz Paulus ise bu anarşik eğilimleri durduran ve ilk kilise disiplinini kurarak Hristiyanlığın yavaş yavaş egemen sınıflar arasında da yayılmasını sağlayan kişi. Gerçek dünyanın bu evrenin dünyası değil öte dünya olduğunu ileri süren her tek tanrıcı din gibi Hristiyanlıkta idealist bir düşünce. Bu dünyanın ekonomik, sosyal, hukuki eşitsizlikleri önemsiz sayılıyor. Amaç Tanrı önünde öte dünyada eşitliğin sağlanması. Bu dünyada herkesin kendi içinde bulunduğu statüye razı olmasını salık veren bir dinin için benimsemesini egemen sınıflar. İkinci bölüm. Orta Çağ. 1. Feodalite ve Orta Çağ'da kilise-devlet çatışması. Soru 22. Feodalite nedir? Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlayan Orta Çağ'da özellikle Batı Avrupa'da hakim olan toplum düzenine feodalite diyoruz. Aynı zamanda siyasi, hukuki, iktisadi ve sosyal bir düzen olan feodal düzende devlet birliği mevcut değildi. Feodalitenin siyasi açıdan getirdiği en büyük özellik devlet iktidarının parçalanmış olması ve halkın doğrudan doğruya devlete değil, toprakların sahibi olan senyörlere tabi durumda olmaları. Üretim ilişkilerini etkileyen üretim tekniğinde meydana gelen gelişme o zamana kadar köleler yoluyla yapılan üretimin biçimini değiştiriyor. Kölelik üretim biçiminin gelişmekte olan üretim tekniğine artık uyamaması, üreticinin kölelik düzenine oranla üretim aracı sahibine karşı daha bağımsız olmasına yol açmış. Örnek vermek gerekirse kol değirmeninden rüzgar değirmenine geçiş aynı zamanda kölelikten derebeyliğe geçişi hazırlamış. Öte yandan Ömer Lütfi Barkan'a göre derebeylik sisteminin kuruluşunda önemli rol oynayan olay, Akdeniz'in doğu ve batı kıyılarının İslam egemenliği altına girmiş olması. Böylece doğu ile batı arasındaki kültür ve ticaret ilişkilerinde en önemli rolü oynamış olan Akdeniz yolu, bir kısım Avrupa ülkelerine kapanmış ve bu ülkeler doğu ve dünya ticaretinin dışına atılmışlar.